Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuhan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 31 Şehrivar 1400 Hicri Kameri 15 Safer 1443 ve Miladi 22 Eylül 2021 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş'le birlikte bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Halk Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülmenaf Kıran ile Suriye gelişmeleri üzerine yapılan röportajının ikinci bölümü, İran basından seçmeler, Kutsal Savma Haftası ve Türkiye Gündemi isimli programları dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam haber bültenimizi dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran'da Kutsal Savunma Haftası yıl dönümü etkinlikleri başladı. Devrim muhafızları Fars Körfezi'nde yüzlerce botla geçit töreni düzenledi. İran, yeni hükümetin önceliği komşu ülkeler dedi. Rusya, Erdoğan'ın Kırım açıklamasına sert tepki gösterdi. İslami Cihat, şimdiki önceliğimiz işgalcilerle mücadele dedi. Fransa NATO'dan çekiliyor. Şimdi haberler.
Bugün 22 Eylül 2021'e denk gelen Hicri Şamsi takvimine göre 31 Şehrivar 1400 Irak'ın eski Baas rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne dayattığı 8 yıllık savaşın yıl dönümü. Irak'ın devrek lideri Saddam'ın Baas ordusu Eylül 1980'de başkent Tahran'ı bir hafta içinde ele geçirme hayaliyle İran İslam Cumhuriyeti topraklarına karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Buna göre İran İslam Cumhuriyeti takviminde bugün Kutsal Savunma Haftası'nın başladığı gündür ve her yıl bu haftada İslam-İran üzerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Irak'ın eski Baas rejiminin küresel istihbarın çok yönlü destekleriyle yeni yeni kurulan İran İslam Cumhuriyeti nizamını devirmek amacıyla dayattığı topyekun savaş 8 yıl sürdü. Saddam'ın Baas ordusu İslam'ı İran'a dayattığı 8 yıllık savaşta istikbar güçlerinin çok yönlü desteklerinin yanı sıra Fars Körfezi bölgesinde yer alan Arap rejimlerinde geniş çaplı yardımlarından yararlandı ve Baas ordusu ecnebi güçlerin bölgeye güvenlik hedeflerinin hizmetine girdi. Ancak Büyük İran Milleti 8 yıllık Kutsal Savunma yıllarında tüm sıkıntılara, baskılara ve yaptırımlara karşın Yüce Allah'a tevekkül ederek küresel zorba güçleri dize getirmeyi başardı.
İran devrim muhafızları 650 adet askeri botla Fars Körfezi'nde Kutsal Savunma'nın yıl dönümü dolayısıyla güç gösterisinde bulundu. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri 2. Bölge Komutanı General Rıza Zirahi yaptığı açıklamada Fars Körfezi'nin güvenliği için Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'ne deniz gönüllülerinin de eşlik ettiğini temasla bugün Fars Körfezi'nde deniz gönüllülerin müstekbirleri dehşete düşürdüğünü vurguladı. General Zirahi, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin cesur, kabiliyetli mücahitleri ve gelişmiş askeri teçhizatlarıyla verilen görevleri yerine getirmek için savunma hazırlığı açısından doruk noktaya ulaştığını ifade etti. General Zirahi, Fars Körfezi'nin dostlar için güvenli, düşmanlar için güvensiz yer olduğunu hatırlattı. Fars Körfezi'nde gece gündüz düşmanların her türlü hareketlerini gözetlediklerini bildirdi.
Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selam'e düşmanın ekonomik abluka konusunda aciz kaldığını işaretle bugün düşmanın uğradığı en önemli özelliğin stratejik belirsizlik olduğunu vurguladı. Bugün Kutsal Savunma Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen bir merasimde konuşan Komutan Selam'e düşmanın firar etmek veya bedeli ağır olan kalmak arasında sıkıştığını işaretle İslam İnkılabı'nın düşmanı bu şekilde yönettiğini kaydetti. Devrim Muhafızları Komutanı Rahmetli İmam Hümeyni ve İslam İnkılabı rehberinin görüşleri sayesinde büyük güçlerin İran milletinin gözünde küçüldüklerini ifade etti. Amerika'nın artık 10, 20, 30 sene önce Amerika olmadığını işaretle Siyonistlerin de artık Müslümanların topraklarını işgal eden o agresif Siyonistler olmadığını, uşaklarının da artık yol yürüyecek kadar güçlü olmadıklarını vurguladı.
İran Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre 53 günün ardından İran'da koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı günlük 300'ün altına düştü. Son 24 saatte 286 kişinin hayatını kaybettiği 17.433 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 118.191'e, vaka sayısı 5.477.299'a çıktı.
Dışişleri Bakanı yetkililerinden Rıza Zebib, yarına kadar 15 milyon doz korona aşısının ithal edileceğine işaretle ilerleyen günlerde her hafta yaklaşık 15 milyon doz aşı ithal etmek için çaba gösterdiklerini kaydetti. Zebib Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 100 milyon dozdan yarına kadar 15 milyon doz gelecek, gelecek haftada 14 ila 16 milyon doz gelecektir aşı çeşitliliği gündemde şeklinde paylaşımda bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın New York'taki temasları sürüyor. Konuyla ilgili arkadaşımızın haberini sunuyoruz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere yarın New York'a gideceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Said Hatipzade, Lübnan Dışişleri Bakanı'nın İran'ın akaryakıt sevkiyatı hakkındaki açıklamalarına değinerek, İran her zaman dost ülkelerin hükümetleriyle işbirliği yapmaya ve onlara yardım etmeye kararlıdır. Bu da Lübnanlı tüccarlar tarafından gelen normal bir satın alma talebiydi ve bu sevkiyat gönderildi dedi. Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına atıfta bulunan Hatipzade, bu toplantıda yaşananlar dört ülkenin açıklamasına ciddi şekilde yansıdı. Yapılan görüşmelerde Afganistan konusu Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı düzeyinde ciddi bir şekilde ele alındı ifadesini kullandı. Hatipzade, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında ayrıca Afganistan'da tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulması dahil olmak üzere birkaç noktada ciddi bir anlaşmaya varıldığını belirtti. İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olması hakkında Hatipzade, bu örgütün iç mekanizmaları bizim için önemlidir. Bu mekanizmaları uygulayacağımızı ve geliştireceğimizi temenni ediyorum. İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği, Amerika politikalarının başarısızlığının bir göstergesidir ifadelerinde bulundu. Hatipzade, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere yarın New York'a gideceğini ve farklı kıtalardan gelen Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmeler yapacağını söyledi. Hatipzade, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı sırasında İran heyeti ile Amerikan heyeti arasında bir görüşme planı olup olmayacağı sorusuna hayır yanıtını verdi. İranlı sözcü ayrıca Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın önümüzdeki haftalarda Afrika'yı ziyaret etmesinin planlandığını ifade etti. Hatipzade, Şehit General Kasım Süleymani davası ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda attığı adımlar hakkında şu ifadeleri kullandı. Dışişleri Bakanı göreve başladığı ilk günlerde Dışişleri Bakanlığı'nda bir toplantı düzenledi. Bunun ardından yargı erki, savcılık, devrim muhafızları, Kudüs gücü, İstihbarat Bakanlığı ve devrim muhafızları başta olmak üzere tüm ilgili kurumların katılımıyla başka bir toplantı düzenlendi. Bu davanın uluslararası hukuk açısından cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz. Bu nedenle ülke içinde gerekli dilekçeler hazırlanmıştır. Toplantıda bu davadaki sanıklar haklarında iddianame hazırlanması gerektiği belirtildi. Hatipzade ayrıca bu toplantıda uluslararası arenada eski Amerikalı yetkililerin sorgulanıp adalete teslim edilmesi konusunun ele alındığını bildirdi. Hatipzade koronavirüs aşısının ithalatına ilişkin olarak şunları söyledi. Önümüzdeki ay özel sektör ithalatına ek olarak ülkeye 60 milyon doz aşı ithal edilecek. Hindistan'da, Avrupa'da veya diğer ülkelerde üretilmiş olursa olsun Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan herhangi bir aşı ithal edilecek. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, haber bültenimize devam ediyoruz. New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Bağdat Zirvesi'nin sonuçlarıyla ilgili toplantıda yaptığı konuşmada 13. hükümetin önceliği komşularıyla ilişkilerini güçlendirmektir dedi. Mer Haber Ajansı'na göre 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları için New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Bağdat Zirvesi'nin sonuçlarıyla ilgili toplantıya katıldı. Burada konuşma yapan Emir Abdullahyan, diyalog ve görüşmelerin olmadığı bir ortamda bölge ülkelerinin imkanları ve kaynakları bölgenin askerileştirmesinde kullanılıyor. Bölgede krizler, gerilimler ve savaşlar devam etmektedir, dedi. Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman bölge ülkeleriyle diyaloğu desteklediğini vurgulayarak, yabancı güçlerin bölge ülkelerinin yakınlaşması ile sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesine en büyük engel olduğunu belirtti. Bağdat Zirvesi hakkında Emir Abdullahyan şöyle dedi. İran, Bağdat Zirvesi'nin düzenlenmesini bölgede barış ve kalkınmanın desteklenmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriyor ve bu zirvenin özellikle ekonomik ilişkilerde bölgesel işbirliği için uygun bir alan sağlayacağını umuyoruz. Emir Abdullahyan bu toplantıda İran'ın dost Irak ile bölgedeki diğer ülkelerin istikrarı, güvenliği ve kalkınmasına verdiği desteği yineliyorum. Son günlerde Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'yi İran'da ağırladık. Tahran-Bağdat arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle birlikte Irak'ın diğer komşuları ile ilişkiler durgunluktan çıkıp çıkarlar doğrusunda aktif ve dinamik bir hale gelmesini temenni ediyorum açıklamasında bulundu. Krizler, ihtilaflar ve anlaşmazlıkların çözüm yolunun sadece diyalog ile diplomasi olduğunu anlatan Emir Abdullahyan, 13. hükümetin önceliği komşularıyla ilişkilerini güçlendirmektir diye konuştu.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Viyana'daki görüşmelerinin devamında Abu Surya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ile bir araya geldi. İran'ın Avusturya Büyükelçisi Abbas Bagırpur bu bağlamda paylaştığı tweette, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmede nükleer anlaşmaya ilişkin son gelişmeleri ele aldığını duyurdu. Büyükelçi görüşmede ikili ilişkiler ve ortak çıkarların masaya yatırıldığını da vurguladı. Viyana'da İran temsilciliğinde düzenlenen görüşmeye İran'ın Uluslararası Örgütler Nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garibabadi ve Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalbendi de katıldı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı daha önce Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, Ekonomi ve Enerji İşlerinden Sorumlu Almanya Devlet Bakanı ve Rosatom firması genel müdürü ile görüşmüştü.
İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye araştırma merkezlerine katılımıyla Bakü'de üçlü toplantı başladı. Teslim Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nden araştırma merkezlerinin katılımıyla Bakü'de bugün üçlü toplantı faaliyetine başladı. İran'dan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Araştırma Merkezi, Türkiye Merkezi, İran Araştırma Merkezi İran, Azerbaycan Merkezi, Araştırma Merkezi'nin katılımıyla düzenlenen üçlü toplantıya İran Uluslararası Araştırma Merkezi Başkanı Seyyid Muhammed Kazım Seccatpur, İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, İran'dan Hakkı Uygur, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne uzmanların katılımıyla düzenlendi. İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Araştırma Merkezleri söz konusu toplantının ilk gününde bölgesel konuları, ortak soruların çözümü ve mevcut işbirliği geliştirme yollarını ele aldılar. Bugün başlayan üçlü toplantının 3 gün devam edeceği bildirildi.
Lübnan El-Ahbar gazetesinde yer alan haberde İran'ın gönderdiği mazotla Güney Zahiye'deki güneyindeki muhtelif bölgelerde elektriğin yeniden bağlandığını bildirdi. El-Ahbar'ın haberinde İran mazotunun Beyrut'un Güney Zahiye'ye ulaşmasının ardından bu bölgenin mahallelerinden birçok noktasında elektrik jeneratörlerinin çalışmaya başladığını yazdı. El Amane Yakıt firması müdürü Usame Aylık, dün yakıt dağıtım sürecinin başladığını bildirdi. El Milal televizyon kanalı da İran'dan gelen yakıtın hastaneler, fırıncılar ve su kuyuları için dağıtımının sürdüğünü aktardı. Geçtiğimiz Perşembe günü İran'dan gelen yakıtı taşıyan tankerlerin Lübnan'a ulaşması Lübnanlıları sevindirmişti.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, haber bültenimize devam ediyoruz. OSAD Türkiye hakkında rapor yayınladı. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyoruz.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD Türkiye ile ilgili tahminlerinde değişikliğe gitti. OECD'nin yayınladığı ara dönem ekonomik görünüm raporunda Türkiye'nin 2021 yılı için büyüme tahminini %8,4'e yükseltti. OECD'nin tahmini daha önce %5,7 idi. Türkiye'nin büyümesi %2,7 daha fazla olacağını belirten OECD, sene sonu enflasyon tahminini de %17,8'e çıkarması dikkat çekti. OECD daha önceki tahmininde Türkiye'nin sene sonu manşet enflasyon tahminini %16 olarak açıklamıştı. 2022 için Türkiye'nin büyüme tahminini %3,4'ten 3,1'e düşüren OECD 2022 enflasyon beklentisini de %12,8'den %15,7'ye çıkardı. Öte yandan daha önce Fitch, Ratings ve Moody's de Türkiye için beklentisini yükseltmişti. Fitch'in yayımladığı raporda Türkiye'nin yıl sonu büyüme tahmininin %7,9'dan %9,2'ye, Moody's ise %5'den %6'ya çıkarmıştı. OECD, Fitch ve Moody's Türkiye'nin daha fazla büyüyeceği konusunda hemfikir olduğunu açıklarken enflasyonun da aynı oranda yükseleceği yönündeki tahminleri halkın büyüme oranı ile enflasyon karşısında giderek daha fazla ezileceğini gösteriyor şeklinde tahminlerde yürütülüyor. Kasım Alcan, İstanbul.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Haber bültenimize devam ediyoruz. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasını tanımayacaklarına ilişkin açıklamasının üzüntü yarattığını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Kırım'ın ilhakını tanımayacağı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine ilişkin açıklaması Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'a soruldu. Peskov soru karşısında, "Tabii kendimizi muhatabı olarak görüyoruz. Bunu bu şekilde algılıyoruz. Bu gibi açıklamaların Cumhurbaşkanı'nın yani Erdoğan'ın Rusya iş ziyaretinin hazırlıklarının yapıldığı bir dönem olan şu anda dile getirmesinden tabii ki üzüntü duyuyoruz," dedi. Kremlin Sözcüsü, "Bununla beraber biz ikili ilişkilerimizin geliştirmesi ve çok acil sonlandırılması gereken bölgesel sorunların çözümü konularında yaptığımız işbirliğine odaklanmayı tercih ederiz," vurgusunu yaptı. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek için 29 Eylül'de Suçi'ye gitmesi planlanıyor. Söz konusu ziyaret Suriye'nin kuzeybatısında şiddet olaylarının arttığı bir döneme denk geliyor.
CHP ve İYİ Parti ile birlikte 6 muhalefet partisi parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturma amacıyla İstanbul'da bir araya geldi. Parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturma amacıyla 6 siyasi partiden temsilcilerin bir araya gelerek toplantıyı düzenlediğine dair Haber Türkiye basınında yer aldı. İlki Ankara'da yapılan toplantıların ikincisi de dün akşam İstanbul'da yapılmıştır. Toplantılara partilerin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu isimler de katılıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Millet İttifakı'na temsilen katıldı. Toplantılarda Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nden de temsilcilerin bulunduğu belirtiliyor. Halk Televizyonu'nun konuyla ilgili haberine göre CHP kaynakları toplantıların düzenlenmesini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediğini aktarırken ardından öteki partilere de teklif götürüldü ve her partinin genel başkanından görevlendirilmesiyle dün akşam ikinci toplantı yapıldı. Toplantılar bundan sonra da devam edecektir. Her parti kendi parlamenter sistem önerisini masaya götürüyor, onun üzerinde görüşmeler yapılıyor. Ortak bir metin hazırlanmaya çalışılıyor. Halk Televizyonu'na bilgi veren katılımcılar, ortak bir metin oluşturduktan sonra belki de genel başkanlar ortak bir açıklama ile bunu kamu ile paylaşacak. Bu açıklamanın nasıl yapılacağı henüz net değildir ama amaç ortak metin oluşturmak dedi. Gelecek Parti ve Devalı kaynaklar ise bu toplantıların amacının bir ittifak arayışı olmadığının altını çizerek amaç temel meselelerde ortaklaşılan noktaları tespit etmek, çözümler üretmek ifadesi kullanıldı.
Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamanın ardından Suriye Devlet Başkanı Beşir Esad'ın Kılıçdaroğlu'na haber gönderdiğini iddia etti. Eski CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, bir televizyon kanalında yayınlanan Şimdiki Zaman canlı yayında bir iddiada bulundu. Suriye Devlet Başkanı Beşir Esad, Sayın Kılıçdaroğlu'na bir haber yolladı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı açıklamadan sonra diyen arkadaş sözlerini şöyle sürdürdü. Sayın Genel Başkan ne dedi? Suriyelileri biz kendi istekleriyle memleketlerine göndereceğiz dedi. Altını çiziyorum, kendi rızalarıyla, otobüse doldurup zorla değil. Bunu yapabilmeniz için Suriyeli masaya oturmanız lazım. Terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek için de oturmanız lazım. Kılıçdaroğlu'nun Esad'ın çağrısına henüz bir cevap vermediğini belirten arkadaş, eğer CHP önümüzdeki günlerde Kürt sorununun çözümündeki bu cesur tutumunu Suriye'de giderek ve Beşar Esad ile de görüşerek taçlandırırsa CHP iki konuda inandırıcılığını arttırır dedi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu ifade edilen iki PKK üyesini etkisiz hale getirdiği bildirildi. Türkiye Savunma Bakanlığı, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde teröristlere karşı operasyonunun devam edeceğini belirtti. Suriye yönetimi şimdiye dek defalarca Ankara'dan kendi askerlerine bu ülke topraklarından çekmesini isteyerek TSK'nın Suriye topraklarındaki eylemlerine işgal hareketi olarak nitelemiştir.
Yemenli kaynaklar ordu birlikleri ve halk komitelerinin Marib vilayetinde stratejik öneme sahip başka bir kente kontrolü sağladığını duyurdu. Yemen El-Meşhed El-Yemeni sitesinde yer alan habere göre Şeb ve vilayetinde iki stratejik noktada kontrol sağladıktan sonra Yemen ordu birlikleri ve halk güçleri Marib vilayetinde kiralık unsurlara kuşatma halkasına giderek daraltıyorlar. Yemen birlikleri bu bağlamda ülkenin iç kesimlerinde yer alan Marib vilayetinin güneyindeki Harib ilçesinin merkez kentinde tam kontrolü sağlamayı başardılar. El Cezire televizyon kanalı bugün öğle saatlerinden sonra kendi kaynaklarından naklen verdiği haberde Yemen ordusu ve halk güçlerinin Harib ilçesinin merkezinde kontrolü sağlamayı başardığını duyurdu. Eski Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'ye bağlı medyada Harib ilçesi kaymakamı Nasır Ali El Kahati'nin dün gece çıkan çatışmalarda öldüğünü duyurarak Yemen birliklerinin kenti konuşanına yansıtan görüntüleri de yayınladı. Bazı kaynaklarda Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti güçlerinin Harib kentini ele geçirdiğine işaretli bu güçlerin Marib kentine yönelik kuşatma halkasını daralttığını ve kentin 50 kilometre güneyine kadar ilerlediğini aktardı.
Filistin İslami Cihat Hareketi işgal karşısında olan onun Filistin halkına, topraklarına ve mukaddesatına yönelik saldırılarını durdurmayı hedefleyen açık bir siyasi program üzerinde ittifak sağlanmadan seçimlere gidilmesini reddedeceklerini bir kez daha tekrarladı. İslami Cihat Hareketi bugün yaptığı açıklamada işgalin gölgesinde seçim kararı alınmasının da yeni bir göz yanıltma oyunu ve daha önemli olanı gerçekleştirmekten kaçış olduğunu da dile getirdi. Daha önemli olanın ise yeni ve bir yönüyle de düşmanla mücadelenin yönetimini de kapsayan bir stratejinin hayata geçirmesi olduğunu vurguladı. İslami Cihat Hareketi mevcut şartların bütün tarafların işgale ve onun düşmanca tavırlarına karşı koyma üzerinde yoğunlaşmasını, Yahudileştirme faaliyetlerine karşı durmayı, Filistinlilerin ellerinde kalan toprakları da korumasını, Gazze'ye uygulanan insanlık dışı ablukanın da sonlandırılmasını, işgalcilerin Batı Şeria ve Kudüs'teki cinayetlerine karşı durmayı, Filistin halkının birliğini korumayı ve işgalcinin bütün hayata ve hizmetlere de hakim olmasına son verilmesini gerekli kıldığını vurguladı. İslami Cihat ayrıca Filistin halkının önceliklerinin ancak direnişle intifadanın dozunu artırmakla ve onu geliştirmekle gerçekleşeceğini işgalci ile masa başı görüşmeler yolunda sapılması ile güvenlik ve siyaset alanında işbirliğinin artırması ile düşmanla güçlü ekonomik bağlantılar kuruması ile gerçekleşmeyeceğini hatırlattı. Filistin Başbakanı Muhammed İşdiyen'in de başbakanlığındaki bakanlar kurulu 6 Eylül tarihinde yerel meclislerin aşamalı olarak ve kategorilere göre belirlenmesi için seçimler yapılması ve Filistin'deki direniş hareketleriyle herhangi bir ittifak sağlamadan 11 Aralık tarihinde yerel seçimlerin birinci turunun gerçekleştirilmesi yönünde karar almıştı. Ancak Filistin'deki siyasi çevreler hükümetin tek taraflı olarak bu kararına tepki göstererek bunun sadece bir taktik seçimi olacağına dikkat çektiler.
Rusya medyasından İzvestiya gazetesinin iddiasına göre Paris'in Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'dan askeri kanadından çekileceği belirtiliyor. Gazetenin attığı iddia şöyle. İzvestiya Fransa'nın NATO'dan çekileceğini belirterek şu görüşleri yer veriyor. Fransa dış politika önceliklerini tartmalı ve Asya Pasifik bölgesindeki yeni ittifakı ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan uyumsuzluğu göz önüne alındığında diğer ülkeler arasında Fransız Ulusal Meclisi'nin bir temsilcisi olan Rusya ile daha iyi ilişkiler kurmalıdır. Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Alexander Yermakov, İzvestiya'ya yaptığı açıklamada Avustralya ile ilişkiler ve Hint Pasifik'te Çin'i içeren ve Çin'e karşı büyük duvarın güçlendirmesi önümüzdeki 10 yıllar için Amerikan dış politikasının en önemli öncelikleri dedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İran Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşması etrafında. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu 76. oturumu 21 Eylül gününde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmasıyla başladı. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bu genel kurulun ilk gününde görüntülü konuşmasında İran İslam Cumhuriyeti'nin önemli bölgesel meseleler ve küresel gündem maddelerine ilişkin yaklaşımını aydınlatmaya çalıştı. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin bu genel kuruldaki sözlerinin önemli bir kısmı Batı Asya ve dünyadaki krizlerin nedenleri ve faktörlerinin incelenmesiyle ilgiliydi. Amerika'nın rolü ekseninde Batı Asya bölgesinde son 10 yıllarda yaşanan olaylar ve gelişmelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetlerinin Afganistan, Irak, Suriye ve Yemen dahil bölge ülkeleri ve milletleri için dayatılan yıkıcı savaşlardan başka bir getirisi olmadığını göstermektedir. Bu hasmane ve çıkarcı siyaset bölgede birçok kadın ve çocuğun ölmesine, milyonlarca insanın mülteci konumuna düşmesine, ekonomik temellerin yok olmasına, yoksulluğun artmasına, güvensizlik ve terörizmin yayılmasına ve sayısız soruna yol açmıştır. Bu arada hala İslam dünyasının en önemli meselesi olan Filistin yarası da Siyonist rejim İsrail'in bölgedeki gerici Arap rejimleriyle ilişkilerini normalleştirme doğrusundaki alçakça ve haince planı ile daha da derin bir yaraya dönüşmüştür. İşte İslam İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i de bu acı gerçeklerin bir köşesine değinerek Siyonist rejim İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da çocuk ve kadınların katliamını gündeme almış en büyük devlet terörizm teşkilatı olduğunu ve bugün de topyekün kuşatmalar ile Gazze'yi dünyanın en büyük zindanına dönüştüren rejim olduğunu belirtti.
Amerika'nın yıkıcı siyasetleri ise sadece cinayet işleyen ve çocuk katili rejimlere desteklemekte sınırlı kalmamıştır. Amerika özellikle Trump başkanlığı döneminde İran milletine karşı maksimum baskı amacıyla büyük bir ekonomik kampanya ve savaş başlatmıştır. Bu siyaset Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında da Bercan nükleer anlaşmasına dönmekten söz eden Biden başkanlığı döneminde devam etti. Böyle bir durumdan maksimum baskı siyasetinin hala Amerika'nın seçenekleri arasında görüldüğü sürenebilir. Ölümcül koronavirüs pandemisiyle mücadele sırasında İran hep Amerika'nın zalimane yaptırımlarına maruz kalarak ilaç ve tıbbi cihaz ve malzemelere erişiminden mahrum kalmıştır. Tüm bu kısıtlamalara rağmen İran koronavirüs aşı üretici ülkeleri de arasında yer almıştır. Bölgesel düzeyde Amerika İran'ı tecride sürüklemeye çalıştığı bir sırada İran'ın dış siyaset ilişkileri ve etkileşimleri alanı komşu ülkelere de genişlemiştir. Bu sürecin devamında İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne daimi üyeliği önemli bir olay olarak İran'ın bölgesel düzeyde önemli bir konumda olduğunu ve bölgesel istikrar ve güvenliğin korumasında da etkin bir rol oynadığını gösterdi. İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu'ndaki konuşmasının bir bölümünde Amerika'nın Afganistan'dan çıkışının bölge için bedellere yol açtığını belirterek ancak İran'ın bölgede özellikle Irak ve Suriye'deki rolünün Ebu Mehdi Mühendis ve Kasım Süleymani ekseninde IŞİD terörizmine bölgede hezimete uğratmakta kilit olduğunu belirtti. Genel bir değerlendirme yapılması gerekirse İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının temel ve makro düzeyde olan iki hususta olduğu söylenebilir. İlk mesele yoksulluk, güvensizlik, siyasi istikrarsızlık ve savaş gibi birçok küresel sorunun kaynağının soldacı güçlerin aşırı istekleri ve tek taraflı siyasetleri olmasıdır. Bu sorunların çözülmesi ise uluslararası toplumun yaklaşımını değiştirmesini ve tehditlere ve tek taraflılığa geçer gerçekçi bir yaklaşımdan olmasına da bağlıdır. İkinci önemli husus ise ortak tehditler ve sorunlara karşı sorumluluk üstlenmenin zaruretine yapılan vurgudur. İslam-İran Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin son kısmı ise İran'ın adalet, rasyonellik, özgürlük, ahlak ve maneviyata dayalı daha iyi bir dünyanın kurulması için en iyi şekilde rol almaya hazır olması ile ilgili oldu.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerikan Başkanı Biden'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki gerçek dışı iddiaları etrafında. Amerikan Başkanı Biden, Genel Kurul'daki ilk konuşmasında ülkesinin dış siyasetteki yaklaşımının değiştiğini iddia etti. Biden, bugün son 20 yılda ilk kez artık savaşçı olmayan bir Amerika adına burada duruyorum. Amerikan Başkanı Biden ayrıca Amerikan müttefikleriyle işbirliğini artırma sözü de verdi. Bu açıklamalar Genel Kurul'un 76. Genel Kurulu'na katılan bazı delegasyonların alkışlarıyla karşılandı. Ancak gerçekten de bu açıklamaların büyük bölümü uluslararası sistemin mevcut gerçekleriyle örtüşmüyor. Örneğin Afganistan'daki 20 yıllık Amerikan Savaşı'nın ve işgalinin sona ermesi Amerika'nın savaşı terk etti anlamına gelmez. Hali hazırda dünya çapında konuşlanmış binlerce Amerikan askeri var. Bu askeri birliklerin bazıları muharebe operasyonlarına bile katılıyor ve askeri olarak aktif sayılıyor. Irak, Suriye ve Yemen'de Amerikan birlikleri lojistik ve istihbarat yardımıyla doğrudan veya dolaylı olarak savaşıyor. Özellikle de sivil insanları katletmeye devam etmektedir. Aynı zamanda 21. yüzyıldaki Amerikan silahları 20. yüzyıldaki Amerikan silahlarından açıkça farklılık gösteriyor. 20. yüzyılda Amerika dünya çapında çok sayıda birlik bulundurmuş ve uçakları ve füzeleriyle savaşlarını devam ettirmeye çalışmıştır. Ancak böyle bir yaklaşımı Amerikan halkına çok büyük mali ve insani yük ve maliyet yüklemişti. Bu nedenle Amerikalı stratejistler kademeli olarak 20. yüzyıl silahları kadar kan dökülmesine neden olmamak, ancak yeterince etkili olmak için silahların geliştirmesini gündeme getirdiler.
Bu nedenle emperyalist Amerikan dış politikasını da ilerletmede askerlere yerine yaptırımlar almıştır. Artık on binlerce Amerikan askerini göndermek ya da savaşta yıkıcı Amerikan bombardıman uçaklarını ve füzelerini tekrar tekrar kullanmak yerine başka yaklaşımlar izlenmektedir. Bunun net örneği ise yaptırımlara dayalı baskı yaklaşımıdır. Bu bağlamda Amerika'nın uyguladığı yaptırımlar Amerikan askeri silahlarının geçen yüzyılda yaptığının hemen hemen aynısını yapıyor. Aradaki fark daha az insanın açık ve görülen bir şekilde ölüme maruz kalmasıdır. Başka bir deyişle 21. yüzyılın Amerikan savaşları ve savaş araçları sözde daha temiz ve elbette daha etkilidir. Bu nedenle dünyada Amerika'nın farklı milletler ve hükümetlere uyguladığı yaptırımların sayısı ve kapsamı her geçen gün artıyor. Halbuki bu yaptırımlar gizlice insanları öldürüyor ve bazı ülkelere daha düşük maliyetle teslim almaya zorluyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırımların kullanımına bağımlılık o kadar şiddetli hale geldi ki müttefiklerine karşı bile bu bir araç olarak da görülüyor. Birçok Amerikan karşıtı ve muhtelif vatandaşları da şirketi halihazırda yaptırım listesinde yer almaktadır. Aynı hükümetler Amerikalılar tarafından defalarca ticaret savaşlarına maruz bırakılmışlardır. O kadar ki Biden'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki iddiasının aksine Amerika Fransa'ya danışmadan bile Avustralya ile kazançlı bir askeri anlaşmayı imzaladı ve Paris'i devre dışı bırakıp Fransa'yı ekarte etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, dünkü sohbetimizde bölge gelişmeleri konusu etrafında Suriye'de yaşanan olayları ve Amerika'nın bölgemizden çıkmasıyla dengelerin nasıl değişebileceği konusu etrafında kısaca sizleri bilgilendirdik. Uzman konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülmenaf Kıran ile konuşmuştuk. Bugün de sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Sayın Abdülmenaf Kıran bizimle birlikte. Abdülmenaf Bey, öncelikle tekrar hoş geldiniz diyor ve başka sorulara geçmek istiyorum müsaadenizle. Amerika'nın Suriye'den çekilme ihtimalleri de konuşuluyor son günlerde. Amerika Suriye'den tam Afganistan gibi çekilirse Suriye'den, sizce şimdi dengeler nasıl değişir? Mesela Türkiye'nin Suriye ile ilgili ilişkileri iyi bir yöne doğru sevk edilebilir mi o halde? Nasıl bir yorum yapıyorsunuz bu konuda?
Amerika Suriye'den çekilirse Türkiye'nin Suriye'den isteyebileceği, ben bildiğim kadarıyla altta istihbarat örgütleriyle zaten bir ilişki kurulmaya çalışılıyor. Türkiye'nin Suriye'den istediği, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt oluşumunun olmasına müsaade etmek istemiyor. Yani eğer o Kürt tehditinin ortada kaldığını Suriye, Türkiye artık bundan sonra Esad'ın değişmesi için herhangi özel bir çaba göstermeyeceği kanaatindeyim. Yani Türkiye'nin şu anda istediği PKK YPK tehditini kendince tehdit olarak görüyor. Bu tehditin ortadan kalkmasını istiyor. Başka da Türkiye Suriye'de başka bir değişim istemiyor. Güvenli bölgeler oluşturursa bir an önce sığınmacıların da Türkiye'ye, Suriye'ye inmesini, gitmesini istiyorlar. Yani Türkiye eskisi gibi Esad gidecek, ben Esad'la artık komşu olmam veya şey etmem noktasında değildir. Muhalefet de bunu istemiyor. Muhalefet Türkiye'nin çıkarlarının Esad'la ilişki kurmasında olduğunu dile getiriyor. Ama yani bu tabii diyelim ki Türkiye'nin istediği çözüm Türkiye'de tam bir istikrara bu sefer hizmet eder mi? Ben o kanaatte de değilim. Çünkü Türkiye nüfusunun üçte biri Kürt'tür. Yani Türkiye'deki Kürtler, Suriye'de Kürtlerin kendi kaderlerini tayin etme asgari insan haklarından, yani ne diyelim, dilsel, kültürel haklardan, kolektif insan haklarından yararlanmasını isterler. Yani bir Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgede bir özel Kürtlerin, Kürt özel yönetimlerinin olmasını Türkiye'deki Kürtler istiyor mu? Bizim işte biridir. Ben tahmin etmiyorum ki Türkiye'deki bir tane Kürt Kürtlerin bir kazanımına karşı olsun. Ama yani tabii bunun PKK ve YPG inciliğinde olmasını istemezler ki Kürtler de istemez zaten. Orada demokratik bir yapı olmasını isterler. Fakat Kürtlerin özellikle o bölgede ana Kürtçe eğitiminin olmasını isterler. Orada Kürtçenin resmi dil olmasını isterler ve orada Kürtlerin kendilerini iyice, yani kendi kaderleri tayin edebilecek demokratik mekanizmaların içinde yer almasını isterler. Türkiye'nin tümden buna karşı koyması bence, yani bir dahaki Kürtlerin hoşuna gitmeyecek bir düşüncesindeyim. Bu da ileride, yani özellikle bugünkü hükümet için Kürtlerin desteğini geri çekmesine neden olabilir.
Son soru olarak Abdülmenaf Bey, siz Rusya'nın arabuluculuk konumuna ne kadar inanıyorsunuz Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerin güçlendirilmesi babında?
Suriye bunu yani Rusya bunu yapabilir. Rusya niye bunu yapabilir? Biz yani Türkiye şu anda Batı ile, özellikle Amerika ve Avrupa ile ilişkilerini eskisi gibi tahkim etmemiştir. Hala hem Avrupa'nın hem Amerika'nın Türkiye konusundan belli kuşkuları vardır. Yani çok da güven duymuyorlar. Türkiye, Rusya ile de ilişkilerini son yıllarda çok geliştirdi, ileri getirdi. Özellikle bu S-4 meselesinde ve bazı silah sanayisi, silah ticaretinde Rusya ile ilişkileri geliştirmesi özellikle Amerika ve NATO'nun hoşuna gitmemiştir. Batı'nın da pek hoşuna giden bir durum değildir. Türkiye durumu biraz hani şeye karşı, Rusya'nın alabileceği bir tutuma karşı Avrupa'yı tam arkasında hissettiğini düşünmüyorum. Ortada olduğu için ve bir bölgesel güç olarak, küresel bir güç olan Rusya'ya karşı koyamayacağından dolayı arabuluculuk rolüne çok itiraf etmeyeceği düşüncesindeyim. Yani Türkiye kendi ulusal güvenlik kaygılarını Rusya'ya karşı da dile getirerek bir ölçüde Rusya'nın arabuluculuk rolünü kendisi açısından bir kurtarıcı olarak da girebilir. Yani Rusya araya girdiğinde artık, yani bu savaşın sonlanması, mültecilerin gitmesi, Türkiye'deki ekonominin daha iyi bir hale gelmesi için bu tür koşulları oluşturdu diyebilir. Yani o bir kurtuluş da olabilir.
Çok teşekkür ederim görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için efendim. Kusura bakmayın, zahmet oldu. Çok teşekkür ederim. Size de iyi günler. Hoşça kalın efendim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülmenaf Kırani ile konuştuk. Bölge gelişmeleri ve Suriye gelişmeleri etrafında analizleri dinlediniz. Konuyla ilgili Sayın Kırani ile yaptığımız röportajın ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaştık bu gece. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin Amerika yönetiminin İran'a dayattığı tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini vurgulaması, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Viyana müzakereleri önümüzdeki haftalarda yeniden başlayacağını açıklaması gibi haberlere yer verilirken Kudüs gazetesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yardımcısının Amerika'nın Afganistan'da işlediği cinayete dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yardımcısı Ferhan Hak, Amerika'nın Afganistan'da birkaç sivilin ölümüne neden olan İHA'lı saldırılarının esef verici bir facia olduğunu belirtti. CNN televizyonuna demeç veren Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Ferhan Hak, Amerika'nın Afganistan'daki İHA'lı saldırısının Afganistan münakaşasında masum insanların feci bir şekilde öldürüldüğü gerçeğini gösterdiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı açıklamasının devamında, Amerika'nın İHA'lı saldırısında 10 Afgan çocuğun hayatını kaybettiğini, bunun ise bu senenin ilk 6 ayında Afganistan'da 450 çocuğun öldürüldüğü, 1200'ünün de yaralandığı gerçeğini hatırlattığını vurguladı. Bilindiği gibi Amerika'nın geçen 29 Ağustos tarihinde Kabil'de düzenlediği İHA'lı saldırısında bir Afgan aile üyeleri katliam edilmişti.
İttilaat gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami'nin dünyanın en büyük askeri gücü olan Amerika'yı yenmek için güç biriktirdiklerini vurgulaması, Cumhurbaşkanı Reisi'nin bölgede başlayan İslami uyanışın şehitlerin kanının bereketi sayesinde gerçekleştiğini ve halen de devam ettiğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Lübnan gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Lübnan Parlamentosu Dirilişe Vefakarlık Fraksiyonu Başkanı Muhammed Raad, Amerika yönetiminin son 10 yıl sürecinde direniş ve Hizbullah'a karşı provokatif girişimleri için 10 milyar dolar harcadığını ve bu arada bir takım medya organını da direniş imajını zedelemek için seferber ettiğini belirtti. Lübnan medyasının bildirdiğine göre parlamentonun yeni kabineye güven oyu verme toplantısında konuşan Muhammed Raad, Lübnan'da ekonomik krizin, Hizbullah'ın imajını zedelemek ve itibarını yok etmeye yönelik kullanıldığını, Bu arada Amerika'nın Lübnan'ın kalkınması için ekonomik yardımda bulunmak yerine Lübnan aleyhinde karalama kampanyası yürütmeye yönelik para harcadığını söyledi. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'ın İran'dan yakıt ithal etme kararının Lübnan ulusal direnişinin caydırıcı gücünü yansıtan mantıklı bir karar olduğunu kaydeden Raad, bu kararın Amerika ve bu ülkeye bağlı olan kukla rejimleri hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.
Hemşire gazetesinde İran ve Umman'ın sanal ortamda ilk fuarını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran ve Umman'ın sanal ortamda ilk fuarı İran Ticaret Odası, Umman Ticaret Odası ve İran-Umman Ortak Ticaret Odası başkanları, Umman'ın Tahran Büyükelçisi ve 130 İranlı ve Ummanlı firmanın katılım ile düzenlenen törende açılış yaptı. İran ve Umman'ın sanal ortamda ilk fuarının açılış töreninde konuşan İran Ticaret Odası Başkanı Gholam Hüseyin Şafii, iki ülke arasında yatırım alanında yeni düşünceleri geliştirmek üzere görüş alışverişinde bulunmasının zaruri bir konu olduğunu belirtti. Şafii şöyle devam etti. Bu fuarın maalesef bazı irili ufaklı esnafı ve ticari faaliyetleri olumsuz etkileyen koronavirüs salgını şartlarında yeni teknolojilerin yardımı ile düzenlenmesi, İran ve Umman ticaret odalarının ikili ticari ve iktisadi ilişkileri geliştirmekte kesin kararlı olduğunu yansıtmaktadır. Sanal ortamda düzenlenen bu fuar, iki ülkenin en iyi teknolojik ürünlerinin tanıtımı bakımından önemli bir fırsat sayıldığını kaydeden Şafii, fuara katılan firmalar bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kutsal Savunma Haftası.
Muhterem dinleyiciler, 22 Eylül günü Irak Baas rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne 1980 yılında dayattığı savaşın yıldönümüdür.
Bu bağlamda bu tarihten itibaren 7 gün boyunca İran takviminde Kutsal Savunma Haftası olarak anılıyor.
Biz de bu çerçevede sizlere birkaç bölümlük bu haftaya özel programlar hazırladık.
Bu dizi sohbetimizde Kutsal Savunma yıllarının siyasi, tarihi ve askeri boyutlarını incelemenin yanı sıra 8 yıllık dayatılan savaş dönemindeki değerler ve deneyimlerin kalıcılığının sırlarını aramaya çalışmış ve bu sürecin İran'ın günümüz güçlü duruşundaki etkilerini ve tehditlerin uzaklaştırılması ve her türlü saldırganlığa karşı caydırıcılık gücünün arttırılmasındaki rolünü ele almaya çalışmışız.
8 yıllık kutsal sanma yılları bir milletin saldırgan bazı rejiminin ve doğudan ve batıdan bir araya gelen büyük destekçilerinin ağır saldırganlığına karşı direnişini simgelemektedir. Kutsal sanma yılları bu açıdan komplolara ve hasmani tavırlara karşı sağlam bir dayanak ve değerli bir dayanak sayılmaktadır.
Saddam rejiminin İran'a savaş dayatması, İslam İnkılabı'nın zaferinden 19 ay sonra 21 Eylül 1980'de başladı. Saddam rejimi İran'a karşı saldırgan savaşında Batı ve Doğu'nun desteklerinden yararlandı ve kimyasal silahlar ve kitle imha silahlarından yararlandı. Birçok şehir Saddam'ın füzeli saldırılarına uğradı ve binlerce suçsuz insan bu saldırılarda hayatını kaybetti.
Dayatılan savaşın başlamasıyla İran ile doğrudan çatışmak düşmanların İslam Cumhuriyeti'ne devirmek için ilk seçeneğine dönüştü. Ancak bu komplo 8 yılın ardından yenilgi uğradı. Büyük İran milleti örnek oluşturacak direnişi ve mücadelesiyle 8 yıl boyunca dayatılan büyük bir savaşta düşmana ve emperyalist destekçilerine karşı gerçek gücünü gösterdi ve her zaman ve mekanda komplolar ve tehditlere karşı durabileceğini ispatladı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ise kutsal savunma yıllarının kazanımları hususundaki konuşmasında bu noktalara değinmiştir. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei kutsal savunma dönemini bir hazine olarak adlandırıyor ve şöyle buyuruyor. Dayatılan savaşın maddi manevi masrafları ve maliyetleri büyük olmasına rağmen İran milletinin 8 yıllık kutsal savunma dönemindeki kazanımları bu maliyetler karşısında çok daha büyüktü. 8 yıllık kutsal savunma deneyimi tüm sıkıntılar ve baskılara, mali boşluklara ve birçok soruna rağmen küresel güçlerin zorbalığı ve beklentilerine karşı direnebileceğini gösterdi. İran milletinin kutsal savunma dönemindeki direnişi vasıtası ile Müslüman olan ve olmayan birçok ülkede dinamik ve etkin şahsiyetler eli boş bir şekilde güçlü savunmanın yapılabileceğine tam olarak inandılar.
Dayatılan savaş döneminde milli gurur ve dayanışma ruhu gençleri motive edip onların düşmana karşı cesaretle durmalarını ve hiçbir güçten ürkmemesini sağladı. İran milletinin saldırgan düşmanı sınırları dışına püskürtmesi ve İslam mücahitlerinin savaş cephelerinde güçlü halka adaylı, arkalarına güvenerek sergilediği direniş, kutsal savunma yılları dönemindeki zaferlerin gerçekleşmesinde önemli ve kilit rol oynadı. Bu dönemde Hürrem şehrin kurtarılması ve başka büyük fetihler gerçekleştirildi.
Ülkenin farklı askeri, güvenlik, siyasi ve ekonomik tehditlere karşı sürdürülebilir güvenliğinin temin edilmesi, İran halkının kutsal savunma yıllarındaki direnişinin önemli kazanımlarındandır. Bu tehditler günümüzde sert savaş çerçevesinde olmasa da yumuşak savaş bağlamında değerlendirilmektedir. Çünkü düşman bu yumuşak savaş üzerinden stratejik hedeflerini gerçekleştirmek istiyor. Maksimum ekonomik yaptırımların dayatılması ve İran coğrafyası etrafında güvensizlik odakları oluşturulması, Siyonizmin bölgeye sızması ve terörizmin körüklenmesi bu yumuşak savaşın farklı kanatları sayılıyor. İran İslam Cumhuriyeti 8 yıllık direnişi ve elde ettiği zafer sürecinde güvenliği hususunda geri adım atmayacağını ve aynı yaklaşım çerçevesinde tehditlere orantılı olarak askeri caydırıcılık gücünü arttıracağını gözler önüne sermişti.
8 yıllık kutsal savunma yılları eşsiz kazananlar ile beraber olmuştur. direniş yılları boyunca İran milletinin düşmanların saflarına karşı birliği ve beraberliği açıkça gözler önüne serildi. Ordu devrim muhafızları, gönüllü güçler ve asayiş güçleri dahil herkes yan yana saldırgan düşman karşısında güçlü bir şekilde durdular ve en büyük destanlara, kahramanlıklara, özverilere ve fedakarlıklara imza attılar.
Dayatılan savaş boyunca Amerika ve Avrupa ülkeleri, Irak-Bas rejiminin İran'a karşı savaşının en büyük hamileri olarak bu kana susamış rejimini donatıp kuşatarak Irak-Bas rejiminin bu saldırgan savaşı devam etmesine zemin hazırladılar. Bu dönem İran milletinin tarihi bir zulüm dayatsa da sonunda sebebiyet verdiği zorluklar ve tehditler İran milletinin düşmanlarına karşı güçlenmesine yol açtı. Bu açıdan dayatılan savaş yılları İran'ın sürdürülebilir ve istikrarlı askeri güce sahip olması için bir dönüm noktası teşkil etti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, kutsal savunma döneminin kazanımlarıyla ilgili konuşmalarında önemli konulara değinmişlerdir. İslam İnkılabı rehberi bu hususta yaptıkları konuşmalarından birinde kutsal savunma dönemini önemli bir hazine sayıp, bu değerli hazinenin düşmanların istediği şekilde unutulmasının aksine her daim yaşatılmasını ve böylece İran'ın gelişmiş, ulusal gelişmesinin sağlanması ve halkın ve gençlerin farklı alanlarda hazırlıklı tutulmaları için göz önünde bulundurulması gerektiğini buyurmuşlardır.
İran İslam Cumhuriyeti dayatılan savaştan sonraki yıllarda askeri, ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda önemli başarılar elde etti. Bu ilerlemenin çoğu o zamanın fikirlerini örnek alarak ve askeri caydırıcılık yaratarak İran'ı diğer dünya güçlerinin yanına yerleştiren 8 yıllık kutsal savunma mücahitlerinin fedakarlıklarından ve özverilerinden kaynaklanmaktadır.
Askeri arenada kullanılan teknolojilerin ülkelerin savunma ve caydırıcılık ayrıca güvenlik alanlarında önemli etkileri vardır. Bu nedenle bilgiye dayalı güç, etkin savunma ve caydırıcılık için önemli faktördür. Bazı ülkeler askeri kabiliyetlerini ve caydırıcılığını kullanarak güvenliklerini artırmayı başarmışlardır. 8 yıldır dayatılan ve eşit olmayan bir savaş yaşayan İslam-İran, dayatılan savaş sırasındaki tecrübesini askeri gücünü geliştirmek ve artırmak için kullanabilmiştir. Ancak İran, dayatılan savaşın zararlarından ve maliyetlerinden henüz kurtulmuş değildir. Yine de 8 yıllık kutsal savunma deneyimi, tehditlere karşı koyabilecek güçlü bir İran inşa etmek için iç kabiliyetlerine güvenerek askeri yeteneklerini güçlendirmenin gerekli olduğunu göstermiştir.
Buna dayanarak savunma sanayideki yerli kabiliyetlere ve iç kapasitelere dayanan askeri bilim ve teknoloji uzmanları, yerli uzmanlık ve bilgi birikimine güvenerek ülkenin savunma ihtiyaçlarını karşılayabilmiştir. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti tehditlere karşı caydırıcı gücünü korumak için iki stratejik hedef belirlemiştir.
İlk hedef savunma caydırıcılığı hususunda stratejik öneme sahip olan füze savunma kabiliyeti alanı başta olmak üzere savunma sanayilerinin ihtiyaç duyulan sektörlerde yenileşmeye odaklanılmasıdır. İkinci hedef uzman personelin istihdamı ve eğitimiyle ileri eğitim mekanizmalarının kullanımı ve bu yönde gelişme hareketini hızlandırmak için gerekli teşvikleri sağlamak.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri dayatılan savaşın 8 yıllık süresinde dünya güçlerinin kapsamlı yaptırımlarına rağmen mücahitlerin ihtiyaçlarını karşılarken mevcut imkanları ve yaratıcı ve uzmanlaşmış iç kuvvetlerin kabiliyetlerini kullanabildiler. Böylece savaş alanında savunma sanayi için güçlü ve öne çıkan bir yapı oluşturulabildi.
İran İslam Cumhuriyeti tabii ki bölgede hiçbir zaman askeri gerilim peşinde olmamıştır. Ancak gerektiğinde her yerde ve her zamanda güvenliği bozan unsur ve unsurlarla karşı karşıya kaldığında savunma kabiliyetini ve caydırıcı gücünü artırmak için kimseden izin almadığını düşmanlara ve saldırganlara göstermiştir.
Değerli dinleyiciler, Kutsal Savunma Haftası özel sohbetimizin ilk bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de meydana gelen bazı önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin bildirisine itirazı.
Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki operasyonları
ve Ermenistan'dan Türkiye'ye diyalog mesajı
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Geçen hafta Batı ülkeler ve özellikle Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs tutumlarını destekleyerek Türkiye ile anlaşmazlıklarını yaymaya çalışırken, Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs ile Doğu Akdeniz'deki gerginlikleri yoğunlaştı. Yaklaşık 10 yıl önce batılı uzmanların birçoğu Akdeniz'de petrol ve doğalgazın bulunması ve çıkarılması ile Türkiye ve Yunanistan gerginliklerinin azalacağını tahmin ediyorlardı. Fakat Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarının keşfedilmesi ve kullanılması İki taraf arasındaki gerginlikleri daha da artırdı. Bu sürecin devamında Avrupa Birliği üyesi 9 güney ülke liderleri Atina'daki ortak toplantının sonunda bir uyarı bildirisi yayınlayarak Türk hükümetini Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka saygı duymaya çağırdı.
Hırvatistan, Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz, Malta, Slovenya ve İspanya'nın Cumhurbaşkanı ve Başbakanları tarafından imzalanan bildirdi, Türk hükümetine Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a karşı saldırgan bir yaklaşım sergilemekten kaçınma çağrısı yapıldı. Buna karşılık Türkiye Dışişleri Bakanlığı da yayınladığı bildiriyle 9 Avrupa ülkesinin Türkiye hükümetine karşı yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de alınan tedbirlerin uluslararası düzenlemelere uygulamaktadır. uygun olduğunu ve Kıbrıs Adası'nın Türk kesimi halkının ve Türk hükümetinin çıkarlarını ve kamu haklarını korumayı amaçladığını iddia ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve yasa dışı göçle ilgili Ankara hükümetine yönelik iddiaların asılsız olduğu, bu ülkelerin Türkiye yaklaşımının tek taraflı ve gerçekçi olmadığı ifade edilirken, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve söz konusu bildiriyi imzalayanlardan Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı körü körüne takip etmekten kaçırmaları istendi. Akdeniz'in güney kıyılarındaki 9 Avrupa ülkesinin ortak açıklamasını sert bir şekilde eleştiren Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Birgiç bu bağlamda yaptığı açıklamada bildirdi. Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve göçle ilgili bölümlerin önceki yıllarda olduğu gibi taraflı ve gerçeklerden uzak olduğunu belirtti.
Bilindiği üzere Doğu Akdeniz ile ilgili Türkiye ve Yunanistan arasında ilk kez gerginlik yaşanıp tırmanmıyor. Bundan önce de iki taraf Akdeniz'deki fosil yakıt kaynaklarının keşfedilmesi ve kullanılması hakkında sorunlar yaşadılar. Daha önce Türkiye Akdeniz'de enerji kaynaklarını tespit etmek için bölgeye gemiler gönderdi. Bu konu ise Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan tarafından yayınlanan bildiriyle kınanırken Türkiye'den kışkırtıcı gelişmelerine son verilmesi istendi. Fakat itirafların devam etmesi nedeniyle iki tarafın karşıt bildirilerinin hala masada olduğu söylenebilir. Muhterem dinleyiciler, konu hakkında Esenyurt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Sayın Sait Yılmaz'ın görüşlerini dinleyeceksiniz.
Bir özetleyecek olursak gelişmeleri, Avrupa Birliği'ne üyeliğini kullanan Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi sanki Ege'nin tamamı kendilerine aitmiş, Kıbrıs tamamen kendilerine aitmiş, burada bir tane devlet varmış, Türkiye'nin burada hiçbir hakkı yokmuştur gibi davranarak sorunu 2000'li yıllardan itibaren, hani Avrupa Birliği üye olmadan itibaren tamamen uluslararası bir ortama taşımışlar. Türk tarafı yokmuş gibi davranarak Türkiye'yi sürekli işgalci gibi gösterdi. Halbuki daha önce bahsetmiştim. 1974'te Türkiye orayla ilgili garantör hakkını kullanmıştır. Ve Türkiye barışa da her zaman yakın taraf olan, görüşmek isteyen, konuyu diplomasiyle çözmek isteyen devlet olmasına rağmen Ege'yi bir Yunan gölü haline getirmeye çalışan Yunanistan, Kıbrıs'ı da kendisine bağlayarak Türkiye'yi tamamen güneyden kuşatmaya yönelik kendilerine göre buna Enos istiyorlar. Büyük plan bu. Hatta bunun daha da büyük adı Megari iddiadır. Yani büyük yüklüdür. Aşırı milliyetçi bir rejim hem Rum kesiminde hem de Yunan kesiminde yıllarca Türkiye'yi efendim bir düşman gören anlayışla kendisine efendim hedef seçmiştir. Türkiye ise bütün bu durum karşısında vakurluğunu korumuştur. Büyük devlet olmak konumuyla hareket etmiştir. Umarım Yunanistan bu tür konuları iç politika malzemesi haline getirmekten, yani milliyetçiliği destekleyerek iktidara gelmenin yolu Türkiye düşmandan geçiyor. Halbuki Türk halkı Yunanlıları hiçbir zaman düşman görmemiştir. Avrupa Birliği'ne üyeliğini kullanan Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi sanki Ege'nin tamamı kendilerine aitmiş, Kıbrıs tamamen kendilerine aitmiş, burada bir tane devlet varmış, Türkiye'nin burada hiçbir hakkı yokmuştur gibi davranarak sorunu 2000'li yıllardan itibaren, hani Avrupa Birliği üye olmadan itibaren tamamen uluslararası bir ortama taşımışlar. Türk tarafı yokmuş gibi davranarak Türkiye'yi sürekli işgalci gibi gösterdi. Halbuki daha önce bahsetmiştim. 1974'te Türkiye orayla ilgili garantör hakkını kullanmıştır. Ve Türkiye barışa da her zaman yakın taraf olan, görüşmek isteyen, konuyu diplomasiyle çözmek isteyen devlet olmasına rağmen Ege'yi bir Yunan gölü haline getirmeye çalışan Yunanistan, Kıbrıs'ı da kendisine bağlayarak Türkiye'yi tamamen güneyden kuşatmaya yönelik kendilerine göre buna Enos istiyorlar. Büyük plan bu. Hatta bunun daha da büyük adı Megari iddiadır. Yani büyük yüklüdür. Aşırı milliyetçi bir rejim hem Rum kesiminde hem de Yunan kesiminde yıllarca Türkiye'yi efendim bir düşman gören anlayışla kendisine efendim hedef seçmiştir. Türkiye ise bütün bu durum karşısında vakurluğunu korumuştur. Büyük devlet olmak konumuyla hareket etmiştir. Umarım Yunanistan bu tür konuları iç politika malzemesi haline getirmekten, yani milliyetçiliği destekleyerek iktidara gelmenin yolu Türkiye düşmandan geçiyor. Halbuki Türk halkı Yunanlıları hiçbir zaman düşman görmemiştir. Olsa olsa bize bir rakip olarak görmüştür.
Evet.
Bizim hiçbir tarih kitabımızda da Yunanistan'la ilgili böyle olumsuz cümleler bulamazsınız. Ama ne yazık ki Yunan gençliği Türk düşmanlığı eğitimiyle büyütülmektedir.
Profesör Doktor Sayın Sait Yılmaz'a teşekkür ediyoruz.
Bağdat ve Şam makamlarının geçtiğimiz haftadan beri sürekli itirazlarına rağmen Türkiye ordusunun Irak ve Suriye topraklarındaki saldırıları ve işgalciliği devam ediyor. Bültenimize konuya ilişkin raporumuza devam ediyoruz.
Ankara hükümet makamları Irak ve Suriye topraklarına saldırmak için her daim PKK varlığını ve ona bağlı militanları bastırmayı bahane etse de şimdi de Irak ve Suriye'nin farklı şehirlerinde askeri üsler kurma meselesi bölge ülkeleri ve milletlerinin kaygılanmasına yol açmıştır. Türkiye'nin komşuları Irak ve Suriye topraklarında gerçekleştirdiği saldırıların sürekli olarak kınanmasına rağmen Türkiye hala bu askeri operasyonlarını genişletmeye ve kapsamını artırmaya çalışıyor. Bu bağlamda Türkiye Savunma Bakanlığı geçen hafta bir bildiri yayınlayarak bu ülkenin savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda PKK üyesi 6 kişiyi etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Türkiye Savunma Bakanlığı bildirisinde Türkiye, Irak ve Suriye topraklarında PKK ile mücadeleye devam edileceğine vurgu yapıldı.
Türkiye'nin Irak topraklarında müdahaleci girişimlerde bulunması birçok sorun ve kaygının ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle de Ankara hükümetinin Irak'ın kuzeyinde Duhok eyaletine büyük askeri üs kurma kararı ile bu kaygılar daha da büyüdü. Buna rağmen gözlemciler Bağdat'ın bu büyük soruna yönelik tutumunu beğenmemiş ve beklentilerin altında kaldığını belirtmiştir. Ankara'nın Irak'ta askeri üs kurma yönündeki kararının yayınlanması ile Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı ile beraber Irak-Kürt bölgesindeki askeri bir üssü ziyaret etti. Bu hususta Türkiye medyası da Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan naklen Ankara'nın sınırlarına yakın bölgede Irak-Kürt bölgesinde askeri operasyonlarına devam edeceğini bildirdi. Türkiye İçişleri Bakanı ise Irak'ın kuzeyindeki Duhok eyaletinde Metina bölgesinin stratejik önemine vurgu yaparak şöyle bir hatırlatmada bulundu. Suriye'de üsler kurduğumuz gibi Irak'ta da bölgeyi kontrol etmek adına üsler kurduk.
Tüm bu itirazlara rağmen Türkiye ordusunun bu iki ülkeye yönelik saldırılarının şiddeti azalmamıştır. Türk ordusu son iki yılda PKK'ya yönelik birçok yasa dışı operasyon gerçekleştirmiştir. Ancak Irak ve Suriye halkı ve makamları Türkler tarafından ülkelerinin askeri işgaline karşı çıkarak bu girişimleri kınamış ve bu gidişatı ülkelerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiğini vurgulamıştır. Bu hususta bölgede siyasi meseleler uzmanı Ayad El Amber şöyle düşünüyor. Türkiye güçlerinin mevcut şekildeki varlığı Irak topraklarına yönelik açık bir ihlaldir. Her türlü gizli bir mutabakat bile bu tercihi yasal kılamaz. Çünkü bu alandaki her türlü mutabakat parlamento tarafından onaylanmalı ki meşruiyet bulabilsin.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sözcüsü Mane Govargiyan, Türkiye ile en üst düzeyde diyaloğa hazır olduklarını belirterek bölgesel ulaşım ve bağlantı yollarının açılması uzun vadeli barış ve istikrar için gerekli dedi. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalamak istiyoruz.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi açıklamasının ardından Paşinyan'ın basın sözcüsü Mane Govargiyan, Rus Interfax haber ajansına değerlendirmelerde bulundu. Halihazırda Türkiye ve Ermenistan arasında herhangi bir temas bulunmadığına dikkat çeken Gevorgyan, Erivan'ın Türkiye ile en üst düzeyde diyaloğa hazır olduğunu ifade etti. bölgeyi birbirine bağlayan ve düşmanlığı sona erdiren iletişim hatlarındaki engelleri kaldırmanın seçenekler arasında olduğunu kaydeden sözcü, etkili çalışma durumunda Ermenistan üst düzey toplantılara hazır olacaktır dedi.
Georgiyan ayrıca bölgesel ulaşım ve bağlantı yollarının açılmasının uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi için de gerekli olduğunu söyledi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 2 hafta önce kabinesini Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek üzere çalışmaya çağırmış. Bölgede yeni ulaşım hatları ve ekonomik ilişkilerin kurulmasının Ermenistan'da uzun dönemde stratejik hedefi olduğunu vurgulamıştı.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımıza ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.